Konu: Anayasal ve Medeni Haklar. Ek 1: Anayasal Haklar. Anayasal Haklar. Anayasa, devletin temel organlarını, bunların yapısını, işlevlerini ve yetkilerini, birbirleriyle olan ilişkilerini ve bunların karşısında vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Demek ki anayasanın iki yönü işlevi vardır. Bir yönüyle devletin işleyişini, ikinci yönüyle de yurttaşların devlet karşısında temel hak ve özgürlüklerini düzenliyor. Hukuk devleti, devletin hukukla bağlı olması ve yurttaşların da hukuki güvenlik içinde olmaları demektir. Bu açıdan hukuk devleti, hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye bağlanmasını gerektirir. Anayasal haklar, bireylerin anayasayla güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleridir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 10. maddesinde herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir şeklinde düzenlenen kanun önünde eşitlik ilkesi anayasanın en temel ilkelerinden birisidir. Bu maddede yer alan cinsiyet kelimesiyle kadınlarla erkeklerin kanun önünde eşitliği güvence altına alınmaktadır. Ancak zaman içinde dünyada ve Türkiye'deki uygulamalar kadınların erkeklerle kanun önünde eşit olmalarının gerçek hayatta başını alıp gitmiş olan kadın erkek eşitsizliğini gidermeye yeterli olmadığını ortaya koydu. Böylece olumlu ayrımcılık kavramı gündeme geldi. Olumlu ayrımcılık, kadınların gerçekten bir hak ve fırsat eşitliğine sahip olabilmesi, toplumda erkeklerle eşit konuma gelebilmesi için bugüne kadar yapılmış haksızlıkların etkisini telafi edecek destek ve teşviklerin uygulanması anlamına gelir. Örneğin, üniversitelerde veya karar alma mekanizmalarında kızlar kadınlar için kota koymak, işe almada kadınlara öncelik tanımak, belirli oranlarda kadın yönetici istihdam eden iş yerlerine bazı kolaylıklar sağlamak ve benzeri gibi. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin ruhunu yansıtan eşitlik anlayışı paralelinde, Türkiye'de kadın örgütleri kadınlara fırsat eşitliği sağlanabilmesi için olumlu ayrımcılık ilkesinin anayasaya girmesi için çabalarını 10 yıldır sürdürmekteler. Son olarak 2004 Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen anayasa değişiklik paketinde kadın örgütlerinin çabası sonucunda muhalefet aşağıdaki değişiklik önergesini sundu. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptirler. Devlet, cinsler arası eşitliği sağlamak için olumlu ayrımcılık dahil gereken her türlü önlemi alır. Bu geçici önlemler imtiyaz ve ayrımcılık olarak kabul edilemez. Ancak önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmedi ve 10. madde sadece şu cümle eklendi: kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu değişiklik ne yazık ki olumlu ayrımcılık için gerekli anayasal zemini sağlamakta yetersiz. Özellikle siyaset, iş hayatına katılım ve eğitim alanlarında kadınlara fırsat eşitliği yaratmak açısından olumlu ayrımcılık önemli bir mekanizma teşkil etmektedir. Anayasada temel haklar ve ödevler başlığını taşıyan ikinci kısımda, herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Madde 12 denilmekte, daha sonra kişinin hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ve siyasi haklar ve ödevler başlıkları altında bu temel hak ve ödevler düzenlenmektedir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Kişinin hakları ve ödevleri. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Madde 17. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya, karşılıksız çalıştırma yasaktır. Madde 18. Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Bu esaslar dışında bir işleme tabi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre devletçe ödenir. Madde 19. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça, kanunda yetkili kılınmış merciğin yazılı emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Madde 20. Kimsenin konutuna dokunulamaz. Usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça, kanunla yetkili kılınmış merciğin yazılı emri bulunmadıkça, kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve binadaki eşyaya el konulamaz. Madde 21. Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Verilmiş hakim kararı olmadıkça, kanunla yetkili kılınmış merciğin yazılı emri bulunmadıkça haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Madde 22. Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Madde 23. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Madde 24. Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Madde 25. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Madde 26. Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma yapma hakkına sahiptir. Madde 27. Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Madde 33. Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Madde 34. Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Madde 35. Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Madde 36. Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal eden herkes yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Devlet işlemlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. Madde 40. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler. Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Madde 41. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Madde 42. Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Madde 48. Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Madde 49. Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Madde 50. Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin alınmaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkına sahiptir. Madde 51. Ücret, emeğin karşılığıdır. Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur. Madde 55. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Madde 56. Siyasi haklar ve ödevler. Vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunmak ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Madde 67. Vatandaşlar siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Madde 68. Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazıyla başvurma hakkına sahiptir. Madde 74. Konu: Anayasal ve Medeni Haklar. Ek 2. Türk Medeni Kanunu'nun kadınlarla ve kadın haklarıyla ilgili bölümleri. A. Evlilik. A. Tanım. Türk Medeni Kanunu evlilik birliğini zaman içinde değişebilirliğini göz önüne alarak tam anlamıyla tanımlamamıştır. Bununla birlikte medeni hukukçular evliliği bir kadınla bir erkeğin arasında hukukun düzenlediği ve kabul ettiği bir yaşama birliği olarak tarif etmektedirler. B. Evlilik yaşı. Türk Medeni Kanunu madde 124. Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Diğer hukuki işlemler için asgari yaş sınırı 18'dir. Ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak buldukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir. Yargıç kararını verirken kişilerin evlilik için gerekli ruhsal ve bedensel olgunluğa sahip olup olmadıklarına dikkat eder. C. Evlenme koşulları. Türk Medeni Kanunu madde 124, 125, 126, 127. Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez. Küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez. Kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez. Kişi vesayet altında ise ve vasisi izin vermiyor ise, kişi mahkemeye başvurarak izin isteyebilir. Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir. Madde 128. evlilik izni alabilmek için ikametgahın bulunduğu sulh hukuk hakimliğine başvurulmalıdır. Akıl hastaları evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemez. Madde 133. Bir yandan bu madde normal yaşam sürebilecek olup da tıbben sorunu olmayan kişilerin evlenme haklarının önünü açıyor olsa da uygulamada kadınlar açısından sorunlarla karşılaşmak mümkün. Eskiden akıl hastalarının evlenmeleri kanunen tamamen yasakken bile resmi olmayan nikahlarla bir akıl hastası zorla görücü usulüyle evlendiriliyor. Kadın istemeden de olsa bu kişinin bakımını üstlenmek zorunda kalıyordu. Bu maddeyle kadına haksızca ve rızası olmadan bindirilen bu yükün resmileştirilmeye çalışılması söz konusu olabileceğinden endişe verici olduğunu düşünüyoruz. D. Zorla evlendirme, madde 149, 150, 151 ve zamanında başvuru, madde 152. Hiç kimse zorla evlendirilemez. Kişi küçük de olsa öncelikle kendi izni alınır. Kişi yasanın evlenmek için aradığı yaştan büyük ise nikah memurunun önünde hayır diyebilir ve kimse kendisini evet demeye zorlayamaz. Zorlandığı durumda savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Bir genç kız zorla evlendirilmiş ise İ. Cinsel birleşmeyi reddedebilir. Eğer zor kullanılarak bu birleşme yapılmaya zorlanırsa savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. İ. Zorla evlendirildiği için Türk Medeni Kanunu'nun 149, 150 veya 151. maddelerine dayanarak evliliğin iptali davası açabilir. Bu dava evlenme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılmalıdır. Madde 152. E. Başlık parası. Başlık parası evlenecek erkeğin evleneceği kadının babasına ödediği bir miktar paradır. Başlık parası yasal değildir ve bu konudaki sözlü anlaşmaların hiçbir geçerliliği yoktur. F. Çeyiz. Çeyizle ilgili herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Ancak kadın getirdiği eşyayı kanıtlaması halinde ayrılırken bu mallarını geri alabilir. İspat için faturalar, belgeler veya tanıklar gerekebilir. Ancak bazı Yargıtay kararlarında da belirtildiği gibi geleneklerini icap ettirdiği şekilde çeyiz olarak adlandırılan takı ve eşyaların kadına ait olduğu kabul edilmektedir. Nişanlanma ve evlilik sırasında kadına hediye edilen şeyler kadına aittir. Dava yoluyla dahi kadından geri alınamaz. Evlilik öncesinde mihir senedi hazırlanmışsa bu senette belirtilen malların kadına ait olduğu yasalarca da kabul edilmektedir. G. Evlenme sözleşmesi, nikah. İ. Resmi nikah. Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar. Madde 134. Nikah kıymaya resmi memurlar yetkilidir. Belediye bulunan yerlerde nikah belediye başkanı veya onun bu işle görevlendirdiği vekili tarafından kıyılır. Madde 134. Köylerde evlenme isteği köy ihtiyar heyetine bildirilir ve nikah muhtar tarafından kıyılır. Yabancı ülkelerde evlenecek kişilerin her ikisinin de Türkiye vatandaşı olması durumunda bulunulan ülkenin makamı, memuru veya Türkiye konsoloslukları yetkilidirler. Taraflardan birinin yabancı olması durumunda bulunulan ülkenin yasalarına göre evlilik yapılır ve Türk hukukuna aykırı olmamak kaydıyla bu evlilik Türkiye'de de geçerlidir. Türkiye'de ise bir Türk vatandaşı bir yabancı uyruklu ile yetkili bir Türk makamı memuru önünde evlenebilir. Yine ikisi de yabancı ise bir Türk yetkili memuru makamı önünde evlilik sözleşmesi yapılır. Evlendirme Yönetmeliği, madde 12. İ. Dini nikah. Türk Medeni Kanunu, madde 143. Türk Ceza Kanunu, madde 230 bölü 5 ile 6. Dini nikah ancak resmi nikah kıyıldıktan sonra kıyılabilir. Türk Medeni Kanunu, madde 143. Aksi durum suçtur. Türk Ceza Kanunu, madde 239 bölü 5-6. Bu maddeye göre resmi nikahın kıyıldığını gösteren resmi belgeleri görmeden nikah kıyanlar da kıydıranlar da cezalandırılır. İmam nikahı kadına yasalar karşısında herhangi bir hak tanımaz. Kadın eşinden ayrıldığı takdirde nafaka talep edemez, mirasta pay sahibi olamaz. Aile Reisliği ve Soyadı Kanunu. Evlilik birliğinin reisi kocadır. Koca ortak ikametgahı seçer diyen eski Türk Medeni Kanunu'nun 152. maddesi 2001 yılında eşler oturacakları konutu beraber seçerler, birliği eşler beraberce yönetirler olacak şekilde değiştirilmiştir. Türk Medeni Kanunu, madde 186. Ayrıca kadın kocanın aile ismini, soyadını taşır diyen madde 153, çok sayıda kadının uygulamada zaten evlilik öncesi soyadlarını kullanıyor olmaları ve bu konuda oluşan kamuoyu baskısı sonucunda ayrıca gerek anayasaya gerekse KKHTAÖS'ye aykırı olduğu için değiştirilmiştir. Mayıs 1997'de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya göre kadın kocasının soyadının önünde evlilik öncesi soyadını da kullanabilecektir. Türk Medeni Kanunu madde 159'un meclis tarafından kaldırılması. 1990 yılına kadar geçerli olan evli bir kadının ev dışında çalışabilmesi için kocasından izin alma zorunluluğu Türk Medeni Kanunu madde 159, 1980'lerden sonra başlayan kadın hareketinin bir kazanımı olarak 29.11.1990 tarihli Anayasa Mahkemesi'nin kararı olarak iptal edildi. Artık evli bir kadın çalışmak için kocasından izin almak zorunda değildir. Kasım 2001'de kabul edilen yeni medeni kanunun ilk tasarısında bu kararın iyice somutlaştırılarak eşlerden her biri meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir şeklinde yer alması önerilmişti. Madde 192. Ancak erkek egemen anlayışın çabalarıyla bu maddeye eşlerden her birinin meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararını göz önünde tutacağı cümlesi eklendi. İlk bakışta gayet eşitlikçi görünen madde, ülkemiz gerçekleri düşünülerek ele alındığında, kadının ev dışında çalışmasının evliliğin huzur ve yararını zedeleyici olması durumunda ki buna kim karar verecek, engellemesinin önü açılabilir. Kısacası bu konuyla ilgili çabalarımızın sona ermiş olduğunu söylemek henüz mümkün değil. B. Boşanmak. Ayrılık kararı, ayrı yaşama, velayet, mallarda tasarruf yetkisi. 1. Boşanma. Türk Medeni Kanunu'na göre kadın ve erkek için boşanma nedenleri farklılık göstermez. Her iki taraf için de aynıdır. Boşanma nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. A. Eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir. Madde 161. Zina eylemi, sadakatsizlik nedeniyle geçimsizliğe dayanarak boşanma davası açmak mümkündür. Dava açma hakkı olan eşin, zina olayını öğrendiği günden başlayarak 6 ay içinde ve zinanın yapıldığı tarihten itibaren her durumda dava açmaya hakkı vardır. 5 sene geçince dava hakkı düşer. Yani kocasının zina yaptığını öğrenen bir kadın, 6 ay içinde boşanma davasını açmak zorundadır. 6 aydan sonra bu nedene dayanarak dava açamaz. Eğer olayı bilmiyorsa ve aradan 5 yıl geçtikten sonra öğrenmişse, yine zina nedenine dayanarak boşanma davası açamaz. Affeden tarafın dava hakkı yoktur. Yeri gelmişken anayasaya aykırılığı bir örnek oluşturması nedeniyle zina ile ilgili olarak ceza hukukundaki eski ve yeni düzenlemeye biraz değinelim. Eski düzenlemeye göre Türk Ceza Kanunu madde 440, kadının zinasını düzenliyor ve bu suçun oluşması için evli bir kadının kocasından başka bir erkekle bir kez cinsel ilişkide bulunması yeterli oluyordu. Türk Ceza Kanunu madde 441 ise erkeğin zinasını düzenliyor ve buna göre zina suçunun oluşması için evli erkeğin evli olmayan bir kadınla karı koca gibi yaşamak üzere eşiyle oturduğu konutta veya ayrı bir konutta herkesin bileceği şekilde yaşaması gerekiyordu. Erkeğin zinasını düzenleyen 441. madde anayasanın 10. maddesine yani kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı bulunarak 27.12.1997'de iptal edildi. Kadının zinasını düzenleyen Türk Ceza Kanunu 440. maddede 23.6.1998 itibariyle iptal edilmiştir. Zina böylece suç olmaktan çıkarılmış olup Türk Medeni Kanunu'na göre boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Bakınız ek 2.1. B. Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunması sebebiyle boşanma davası açabilir. Madde 162. Boşanma nedenini öğrendiği tarihten itibaren 6 ay ve her durumda boşanmaya yol açan olayın meydana geldiği günden itibaren 5 sene içinde dava açmayan eşin dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur. Cana kastın anlamı açıktır. Bir kimse için yaşamsal tehlike doyuracak nitelikteki eylemler diyebiliriz. Pek kötü davranma kavramı içine ise birçok olay ve eylem girebilir. Örneğin dövmek, eziyet etmek, zorla cinsel ilişki kurmak, ağır hakaretlerde bulunmak gibi. Onur kırıcı davranışın yorumu asıl olarak yargıca bırakılmıştır. Örneğin kocanın kadının çalıştığı iş yerine veya katıldığı kurs yerine gelip ona hakaret etmesi onur kırıcı bir davranış olarak kabul edilir. C. Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir. Madde 163. Küçük düşürücü suçlar, yüz kızartıcı olan ve olmayan suçları kapsayan geniş bir kavramdır. Bu eylemler belirli bir sınırlamaya tabi değildir. Ancak örneklersek hırsızlık, dolandırıcılık, ırza geçmek, fuhuşa zorlamak, adam öldürmek bu tür suçlar arasında sayılabilir. Bu ve benzeri birçok durumda boşanma davası açmak mümkündür. Haysiyetsiz bir yaşam süren, örneğin sarhoş gezip olay çıkaran ya da küçük düşürücü suçlar işleyen, örneğin hırsızlık yapan bir kocaya karşı açılan davada, boşanma kararının verilmesi için durumun diğer eş için birlikte yaşamayı çekilmez hale getirmiş olması gerekmektedir. Bu gerekçelerle her zaman boşanma davası açılabilir, bir zaman sınırlaması yoktur. D. Eşlerden biri evlenmenin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek için eşini terk ettiği veya haklı bir neden olmaksızın evine dönmediği takdirde ayrılık en az 6 ay sürmüş, 4 ay ayrı yaşama, 2 ayda ihtardan sonra eve dönmeyi bekleme süresidir ve devam etmekte ise terk edilen eş boşanma davası açabilir. Diğerini evi terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın eve dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Madde 164. Davaya hakkı olanın isteği üzerine hakim diğer tarafa 2 ay içinde eve dönmesini ihtar eder. İhtar gerektiğinde ilanen gazete ilanı ile olduğu gibi yapılır. Ancak ayrı yaşama süresi 4 ayı doldurmadıkça ihtar kararı verilmesi istenemeyeceği gibi ihtar kararının karşı tarafa ulaşmasından itibaren 2 ay geçmedikçe boşanma davası açılamaz. Medeni kanuna göre eşler evlerini beraber seçerler. Kendilerine yapılacak olan bütün tebligatlar bu adrese yapılır ve hukuken işleyecek süreler bu tarihten itibaren işler. Bununla birlikte evli bir kadın isterse ayrı bir ev tutarak orada yaşayabilir. Kimse onu kocasıyla beraber yaşadığı eve dönmeye zorlayamaz. Ancak kocası onun evine dönmesini isterse ona resmi bir yazı göndererek terk nedeniyle boşanma davası prosedürünü başlatabilir. E. Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eşe boşanma davası açılabilir. Madde 165. F. Evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Madde 166. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde davacının kusuru daha ağır ise davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Madde 166 dışında saydıklarımız özel boşanma nedenleridir. Madde 166 ise genel boşanma nedenidir. Terk dışında kalan bütün diğer boşanma nedenleri aslında genel boşanmanın kapsamına da girmektedir. Bunun yanı sıra boşanmaya yol açabilecek birçok neden bu maddenin kapsamına girer. Sevgi ve saygının bitmesi, kadının gelirinin zorla elinden alınması, aşağılama, eşin suç işlediğini ihbar ederek cezalandırılmasına yol açmak gibi. Ancak madde 166 dışındaki boşanma maddeleriyle dava açıldığı takdirde boşanma daha hızlı ve daha kesin olarak gerçekleşir. Genel boşanma maddesiyle dava açmak, hakimin takdir yetkisini artırmakta, davaların uzamasına neden olmaktadır. Yine bu maddeye dayanarak, evliliği bir yılı aşkın süren tarafların her konuda anlaşmaları ve mahkemede hazır bulunmaları halinde, tanık dinlenmesine de gerek olmadan tek celsede boşanmaları mümkündür. Bu maddeye göre, boşanma nedenlerinden herhangi birine dayanarak açılmış olan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesinden itibaren 3 yıl geçmesi halinde hangi neden ne olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verilir. Kadının boşandığı, erkekle tekrar evlenmesi veya evlenmeden bir araya gelmesi konusunda hiçbir kısıtlama yoktur. 2. Ayrılık kararı ayrı yaşama. Türk Medeni Kanunu madde 170'e göre boşanma sebebi ispatlanmış olursa hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Boşanmak için mahkemeye başvurulmuş ise ve hakim tarafların barışabileceklerini düşünüyorsa ayrılık kararı verebilir. Ama ayrılık istemiyle mahkemeye başvurulmuş ise boşanmaya karar verilemez. Türk Medeni Kanunu madde 170. Boşanma nedenlerinden birine dayanarak ayrılık kararı için mahkemeye başvurulabilir. Bu takdirde yargıç 1 yıldan 3 yıla kadar ayrılık kararı verebilir. Bu ayrı yaşama kararından sonra taraflar hala bir araya gelmemişlerse bir tarafın isteğiyle boşanmaya karar verilir. Madde 171-172. Boşanma ya da ayrılık isteğiyle mahkemeye başvurduktan sonra taraflar bir arada yaşamak zorunda değildir. Aslında evlilik süresince ortak bir evi paylaşmak zorunluluğu da yoktur. Ancak bu bir boşanma nedeni olabilir. Ayrıca kocasının kusurlu davranışları nedeniyle evden ayrılan ve kocasından ayrı yaşayan bir kadın, bu davranışının kendisini kusurlu konuma düşüreceğini düşünmemelidir. Bu nedenle kendisine karşı boşanma davası açılsa bile karşı tarafın kusurunu ispat edebildiği sürece haksız duruma düşmeyecektir. Eğer boşanmak istemiyorsa bu davanın reddini istemesi de mümkündür. 3. Velayet. Çocuğun velayeti Türk Medeni Kanunu'na göre ana baba ayrımı yapılmaksızın her iki tarafa aittir. Evlilik dışı doğan çocukların velayeti kural olarak doğrudan anneye verilir. Hiç de eşitlikçi olmayan bir anlayış içeren, taraflar arasında çocuklara ilişkin bir anlaşmazlık çıkması halinde, örneğin çocuğun nasıl bir okulda okuması gerektiği, hangi dini seçeceği gibi bir konuda uyuşulamaması halinde, kanunda babanın oyunu geçerli kılan eski medeni kanundaki 163. madde kaldırılmıştır. Taraflardan birinin ölümü halinde, velayeti sağ kalan taraf tek başına kullanma hakkına sahiptir. Boşanma durumunda hakim, hangi tarafın çocuğa daha iyi bakabileceğine inanıyorsa velayeti o tarafa verir. Bu konuda erkeğin ya da kadının herhangi bir üstünlüğü yoktur. Çocuğun kendisine verilmediği taraf, mali gücüne göre çocuğun bakım ve beslenme giderlerine katılmak zorundadır, İştirak nafakası ödeyerek. Velayet hakkına sahip olmayan tarafla çocuğun bireysel ilişkisinin nasıl olacağına da tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hallerine göre, ancak her durumda çocuğun menfaatlerini gözeterek hakim karar verir. Madde 182. Ana veya babanın yeniden evlenmesi kural olarak velayetin kaybedilmesini gerektirmez. Madde 349. Boşanma halinde kız çocuğun babaya, erkek çocuğun anneye verileceği gibi yaygın bir inanış vardır. Ancak bu sadece bir rivayet olup hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Türkiye genelindeki uygulamalara bakacak olursak, boşanma durumunda çocukların velayeti daha çok anneye verilir. Ayrıca küçük düşürücü suçlar veya haysiyetsiz yaşam sürmeye dayalı boşanma davalarında, yargıç kusurlu olduğu kabul edilen tarafa çocuğun velayetini veremez. 4. Mallarda tasarruf yetkisi. Madde 199, sırf kadına nafaka veya tazminat ödememek için mevcut mallarını başkalarına devretme yoluna giden, boşanmaya kararlı kocalara karşı bir önlem getiriyor. Bu maddeye göre, eşlerden birinin tasarruf yetkisinin kısıtlanmasına karar verme yetkisi hakimde. Hakim ayrıca taşınmaz mallarla ilgili olarak tasarruf yetkisinin kısıtlanmasına kendiliğinden de karar verebiliyor. Böylece başkalarının üstüne ev yaparak, başkalarına devrederek eşlerin birbirlerinden mal kaçırmaları engellenmiş oluyor. C. Mal rejimi, nafaka, maddi ve manevi tazminat. 1. Mal rejimi. Mal rejimi evlilik süresince malların nasıl tasarruf edileceğini, idare, harcama ve boşanma veya ayrılık durumunda bu malların eşler arasında nasıl paylaşılacağını düzenler. Aşağıda ayrıntılarıyla anlatılacak olan farklı mal rejimleri vardır ve artık geçerli olan yeni medeni kanunda kendiliğinden geçerli olan rejim edinilmiş mallara katılma rejimidir. Eşlerin evlilik birliğine sundukları emeği göz önüne alarak daha eşitlikçi bir mal paylaşımını öngören edinilmiş mallara katılma rejimi kadın hareketinin yıllar süren yoğun çabaları neticesinde kendiliğinden geçerli rejim olmuştur. Aşağıda hem yeni hem de eski medeni kanunlara göre mal rejimlerinin nasıl işlediği hakkında bilgiler bulacaksınız. Yeni medeni kanuna göre mal rejimleri. Türk medeni kanuna göre 4 çeşit mal rejimi vardır. A. Edinilmiş mallara katılma. B. Mal ayrılığı. C. Paylaşmalı mal ayrılığı. D. Mal ortaklığı. Başka bir mal rejimi seçilmediği takdirde edinilmiş mallara katılma rejimi kendiliğinden geçerlidir. Diğerleri seçimlik rejimdir. Mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimleri tarafların noterde yapacakları bir mal rejimi sözleşmesiyle seçilebilir ve ortaklığa girecek mallar burada belirlenir. Ayrıca taraflar evlenme başvurusu sırasında da hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak bildirebilirler. Madde 205. Bu gibi bir durumda evlenme başvurusu yaparken kadının neye imza attığını iyi bilmesi çok önemlidir. Aşk, sevgi derken edinilmiş mallara katılma rejimi haricinde bir rejim seçildiğine dair imza attırmak istenebilir. Çünkü diğer hiçbir mal rejimi boşanma durumunda malların bu denli eşit paylaşılmasını öngörmemekte. Edinilmiş mallara katılma rejimi kendiliğinden geçerli mal rejimi olduğu için evlilik sırasında herhangi bir sözleşme yapmaya gerek olmaksızın bütün evlilikler için geçerli olacak, diğer üç seçenek ile yasaya girmiş olan mal rejimlerini ise evlilik sırasında veya sonradan evlenen kişiler seçerek kendi evlilikleri için uygulanmasını sağlayabileceklerdir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde iki çeşit mal vardır. 1- Edinilmiş mallar, 2- Kişisel mallar. Kişisel mallar bölüşülmeyecek, sadece evliliğin başından beri edinilmiş olan mallar boşanma veya ölüm durumunda eşler arasında eşit olarak bölüşülecektir. Eşler sözleşme düzenleyerek kişisel mallar listesinde değişiklik yapabilirler. Eşlerden biri mal devrederek, hediye verip bağış yaparak diğer eşin payını azaltmaya çalışmışsa da yargıç paylaştırma yaparken bu malları hesaba katar. Ölüm halinde ise sağ kalan eş, önce evlilik sırasında edinilen mallardan payına düşen yarı hisseyi alır, sonra da mirasın bu yarı hisse dışında kalan bölümünden diğer mirasçılarla birlikte payına düşeni alır. Ayrıca sağ kalan eş, istediği takdirde evlilik sırasında oturduğu ev ve kullandığı eşyanın mülkiyetinin kendisine verilmesini isteme hakkına sahiptir. Tüm bunlar önemli kazanımlardır. Bölüşüme girmeyecek olan kişisel mallar. 1- Evlilik öncesinde edinilmiş mallar, 2- Miras payları, 3- Hibe yoluyla elde edilen şeyler, 4- Manevi tazminat alacakları, 5- Eşlerden birisinin sadece kişisel kullanımına yarayan eşya, giysi, spor aletleri vesaire. Bölüşüme girecek edinilmiş mallar, 1- Çalışarak, emek vererek elde edilen gelirler, 2- Sosyal yardım kuruluşlarından edinilen gelirler, 3- Ödenen tazminatlar, 4- Kişisel malların gelirleri, örneğin miras yoluyla kalmış evin kira geliri. 5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler, örneğin bir evin satılması yoluyla elde edilmiş gelir ya da sigorta parası. Paylaştırılan malların ödenmesine ilişkin önemli not. Malların eşit olarak paylaştırılmasını öngören bu rejim, hem Adalet Komisyonu'nda hem de mecliste uzun tartışmalara neden olmuştur. Edinilmiş mallara katılma rejiminin kendiliğinden geçerli rejim olması için kadın hareketi çok çaba sarf etmiş ve bunu kabul ettirmiştir. Ancak erkek egemen meclisimiz yasaya malların ödenmesinde kadınların aleyhine işleyecek maddeler eklemekten geri kalmamıştır. Madde 239. Mal rejimi payı hesaplandıktan sonra mal veya para olarak ödenebilir. Bu ödemede bir mesleğin icrasına ayrılmış birimler ile işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir. Payın ödenmesi kendisi için ciddi güçlükler doğuracaksa borçlu eş ödemelerin uygun bir süre ertelenmesini isteyebilir. Bu durumda faiz işler. Koyu yazı tipiyle yazılmış bölüm, kadının hak ettiği kazanımları elde etmesini güçleştirmeye ve süresini uzatmaya çalışmaktadır. Uygun bir sürenin ne kadar olacağı belirlenmemiştir. Ödenecek faiz oranının ise enflasyonla eşdeğer bir artış gösterip göstermeyeceği ayrı bir sorundur. Edinilmiş mallara katılma rejimi, bir sorun, yürürlük yasasının 10. maddesi. Bu maddeye göre edinilmiş mallara katılma rejimi, yeni medeni kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli. Yani ailelerin 1 Ocak 2002'den sonra aldıkları mallar tapusuna, ruhsatına bakılmaksızın iki eş arasında eşit olarak paylaştırılacak. 1 Ocak 2002'den önce evlenmiş olanlar ise, bu kanunun evliliklerinin başından itibaren geçerli kılınmasını sağlamak için 31 Aralık 2002'ye kadar eşleriyle birlikte notere gidip buna ilişkin bir sözleşme imzalamak zorundalar. Kadın hareketi maddenin bu şekilde geçmemesi için çok çaba sarf etti ancak erkek egemen görüşün hakim olduğu meclisimiz edinilmiş mallara katılma rejiminin evlilik tarihinden itibaren geçerli olmasına şiddetle karşı çıktı. Bu ne anlama geliyor? Mallar 2002'den önce alınan mallar ve 2002'den sonra alınan mallar olarak ikiye ayrılıyor. 1 Ocak 2002'den sonra alınmış mallar kendiliğinden yeni mal rejimine tabi oluyor ve eşler arasında eşit olarak paylaştırılıyor. 1 Ocak 2002'den önce alınmış mallar ise edinilmiş mallara katılma sözleşmesi yapılmışsa yeni mal rejimine tabi olup boşanma, ölüm hallerinde eşler arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Edinilmiş mallara katılma sözleşmesi yapılmamışsa eski mal rejimine tabi oluyor, boşanma ölüm hallerinde tapu, ruhsat kimin üzerine ise onda kalıyor. Bir başka anlatımla, yeni medeni kanun öncesinde evlenmiş olup, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 1 yıl içinde edinilmiş mallara katılma sözleşmesi yapmayanlar, boşanma ölüm halinde evlilik sırasında edinilen malların 2002'den önce alınmış olanlarını eski mal rejimine göre, 2002'den sonraki edinimleri yeni mal rejimine göre paylaşacaklar. Yeni medeni kanun öncesinde evlenmiş olup, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra edinilmiş mallara katılma sözleşmesi yapanlar, boşanma ölüm durumunda bütün mallarını yeni mal rejimine göre paylaşacaklar. Yeni medeni kanun yürürlüğe girdikten sonra evlenenler, boşanma ölüm durumunda kendiliğinden edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaklar. Anayasanın herkesin yasalar önünde eşit olduğu ilkesine aykırı olan bu durumu düzeltmek için sahip olduğumuz önemli bir araç, mal rejiminde böyle iki başlılığın gündeme geldiği boşanma veya miras davalarında avukatlarımızın yürürlük yasasını anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için gerekli girişimlerde bulunmasını sağlamaktır. Mal ayrılığı rejimi seçimlik mal rejimidir. Eski kanunda yasal rejim buydu. Bu rejimde her bir taraf kendisi üzerine kayıtlı olan malların sahibidir. İlk bakışta adaletli gibi görünen bu durum çoğunlukla kadınların aleyhine işler. Zira kadınlar para, mal, mülk ve bunun gibi kendilerine ait olsa bile erkeklerin üzerine kaydetmeye ses çıkarmazlar, çoğunlukla da buna zorlanırlar. Bu da boşanma durumunda kadının yoksullaşmasına veya bu yoksulluğu yaşamamak için evde şiddete boyun eğmesine neden olur. Ayrıca kadın ev dışında çalışmadığı takdirde ki kadınların büyük çoğunluğu evlenmeden önce dışarıda bir işleri olsa bile evlendikten sonra işlerinden ayrılıp bütün vakitlerini evlerine, çocuk ve kocalarının bakımına, temizliğine ve beslenmelerine ayırır. Alınan her şey parayı erkek kazandığı için erkeğin üzerine kaydedilmektedir. Kadının evdeki çalışmasının parasal bir karşılığı olmadığı için bu durum kadının boşanma durumunda hiçbir şeye sahip olmadan ömür boyu bedavaya çalışmış olması, ayrıca Türkiye koşullarında hiçbir sosyal güvencesi bulunmaması anlamına gelir. Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi seçimlik bir mal rejimidir. Buna göre ayrılık veya ölüm halinde eşler arasında eşit olarak paylaştırılacak mallar şunlardır. Bu mal rejiminin seçilmesinden sonra edinilen, ailenin ortak olarak kullandığı ve yararlandığı mallar ile ailenin geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar. İlk bakışta adil gibi görünen bu rejim istismara açıktır. Nelerin ailenin ortak kullanımına, nelerin de iş yeri veya ticari kullanıma ait olduğu belirsizdir. Ayrıca yukarıdaki önemli notta belirtilen hususlardan, paylaştırmada işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir maddesi burada da geçerlidir. Örneğin eşinden mal kaçırmak isteyen bir koca, ortak konut dışında evler alarak, boşanma durumunda bu evlerin ticari amaçlı olduğunu söyleyerek paylaşıma dahil edilmemesini isteyebilir. Aynı şekilde tarımla uğraşan bir koca, traktörünün paylaşım dışı tutulmasını isteyebilir. Böyle durumlarda bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden taraf bunu kanıtlamak zorundadır. Mal ortaklığı rejimi, seçimlik mal rejimidir. Buna göre eşler kişisel sayılan mallar dışında kalan ve mal ortaklığına giren mallara ve gelirlere ortaklaşa sahip olurlar ve hiçbiri hissesine bağımsız olarak tasarruf edemez, harcama yapamaz. Eşlerin kişisel mallarının gelirleri de genel mal ortaklığı rejimine dahildir. Eşlerden birinin kendi payına ait mal varlığı borca batmış veya haczedilmişse, diğer eşe ait mal varlığını tehlikeye atmışsa, evlilik birliğine ait mallar üzerinde bir tasarruf işlemi yapması haksız bir sebeple engelleniyorsa, diğerine mal varlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları hakkında bilgi vermiyorsa, ayırt etme gücü sürekli yoksa, O zaman diğer eş mal ayrılığı rejimine geçilmesini isteyebilir. Eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi yetkili olur. Grup üyelerine mal rejimiyle ilgili bilgileri verdikten sonra edinilmiş mallara katılma sözleşmesini ek 3 ve evlenmede mal ortaklığı sözleşmesini ek 4 dağıtın. Bu sözleşmelerin yapılmasının bugünkü yasalara göre mümkün olduğunu hatırlatarak uyarılar kısımlarını dikkatli ve birlikte okuyun. Özellikle yeni medeni kanunun yürürlüğe girdikten sonra eski sisteme göre evli kadınların edinilmiş mallara katılma sözleşmesini noterde yaptırmaları hiç olmazsa ileride yaşayabilecekleri mağduriyeti hafifletebilmek açısından büyük önem taşır. Bunu mutlaka vurgulayın. Eski medeni kanuna göre mal rejimleri. Eski Türk medeni kanununa göre 3 çeşit mal rejimi vardı. A. Mal ayrılığı, B. Mal birliği, C. Mal ortaklığı. Mal ayrılığı. Eski medeni kanuna göre kendiliğinden geçerli mal rejimi mal ayrılığı rejimiydi. Yeni kanunda ise seçimlik rejimdir, yukarıda anlatılmıştır. Mal birliği rejimi eski Türk medeni kanununda seçimlik rejimdir. Yeni kanunda yeri yoktur. Buna göre tarafların evlenme sırasında sahip oldukları ve evliliğin devamı sırasında edindikleri bütün mallar birliğe dahildir. Birliğe dahil edilmesi istenmeyen mallar varsa bunlar evlenme sözleşmesinde belirtiliyordu. Bu mal rejiminde kadının şahsi malları evlenirken sahip olduğu mallarla evliliğin devamı sırasında kendisine miras ya da bağışlama yoluyla geçen mallar dışındaki bütün malların mülkiyeti ve tasarruf, idare, harcama hakkı erkeğe aitti. Mal ortaklığı rejimi eski Türk Medeni Kanunu'nda seçimlik rejimdir, yeni Türk Medeni Kanunu'nda da seçimlik rejimdir. Yukarıda anlatılmıştır. Mal rejimlerinden kaynaklanan mağduriyetleri azaltmak için yasaların sunduğu olanaklardan sonuna kadar yararlanmak çok önemlidir. Çünkü bu hem kadınların kendi hakları konusunda bilinçlenmelerinin hem de özellikle erkek hukukçuları ve genel olarak toplumu kadın emeği konusunda duyarlı hale getirmenin yollarından biridir. Bu konudaki bilgiler nafaka ile maddi ve manevi tazminat başlıkları altında anlatılmaktadır. Medeni kanun ile ilgili yürürlük yasasının mal rejimleriyle ilgili 10. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak da kadınların boşanma ve miras davalarında yine yasal olanaklardan sonuna kadar yararlanmak için başvurabilecekleri bir yoldur. 2. Nafaka. Boşanma durumunda kadının mağduriyetini hafifleteceği varsayılan maddi önlemler arasında en çok bilinen ve uygulanan önlem nafakadır. Boşanma davası devam ederken mağdur olan kadın ve varsa çocukların geçimini sağlamak üzere talebe bağlı olmaksızın hakim tedbir nafakasına karar verir. Tedbir nafakası dava tarihinden itibaren bağlanıp dava sonuçlanana kadar devam eden bir nafakadır. Tedbir nafakasının dava sonrasında yoksulluk nafakasına dönüşmesi talep edilebilir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan eş, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer eşten mali gücü oranında süresiz nafaka isteyebilir. Madde 175. Buna yoksulluk nafakası diyoruz. Ancak eski medeni kanuna göre erkeğin kadından yoksulluk nafakası talep edebilmesi için kadının refah içinde olması gerekirken bu madde eşitlik adına kaldırılmıştır. Oysa bu durum hem olumlu ayrımcılık ilkesine ters düşmekte hem de boşanmadan sonra genelde çocuklarına da bakan kadına bir mali yük bindirilmesinin önünü açmaktadır. Madde 175. Yoksulluk nafakasının istenirse her ay değil toptan ödenmesine de karar verilebilir. Madde 176. Velayet kendisine verilmemiş olan taraf mali gücü oranında çocuğun geçim ve eğitim öğrenim masraflarına katılmakla yükümlüdür. Çocuk lehine bağlanan bu nafakaya da iştirak nafakası adı verilir. Ayrıca az bilinen bir uygulama daha vardır. Türk Medeni Kanunu madde 364'e göre herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan annesine, babasına, çocuklarına ve kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Zor durumda olan, boşanma nedeniyle ailesinin sırt çevirdiği bir kadın bu maddeyi kullanarak aile veya kardeşlerinden nafaka talep edebilir. 3. Maddi manevi tazminat. Maddi tazminat talep edebilmek için mevcut veya beklenen bir yararın boşanma nedeniyle zedelenmiş olması gerekmektedir. Bu duruma uygun bir kadın kusursuz olması halinde maddi tazminat talep edebilir. Örneğin, kocanın evlilik sırasında kadının çalışmasına ya da öğrenimini tamamlamasına engel olması, boşanma halinde de kadının yoksulluğa düşmesi, evlilik sırasında edinilen mallara kadının katkısı olduğu halde bu malların erkek üzerine kaydedilmiş olması ve dolayısıyla boşanma durumunda edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olanlar hariç, kadının malsız mülksüz kalması hali gibi, kadının sosyal çevresi ve geleneklerden ötürü ya da yaşı nedeniyle yeniden evlenme şansını yitirmiş olması halinde de maddi tazminat istemek mümkün. Manevi tazminat talep edebilmek için ise boşanmaya yol açan olaylar nedeniyle kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelenmiş olması gerekiyor. Yani dayak, kötü muamele, hakaret, istek dışı cinsel ilişkiye zorlama, tecavüz, zina, itibarın zedelenmesi, sosyal çevrede yaşayamaz duruma gelmek ve bunun gibi koşullarda manevi tazminat talep etmek mümkün. Konu: Anayasal ve Medeni Haklar. Ek 3. 1 Ocak 2002'den önce evlenmiş olanlar için düzenleme şeklinde edinilmiş mallara katılma sözleşmesi. Taraflar: 1. Kadının adı, soyadı, adresi. 2. Erkeğin adı, soyadı, adresi. Konu: Tarafların Türk Medeni Yasası gereği evlilik içerisinde mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini seçtiklerine ilişkin sözleşmedir. Açıklamalar: 1. Taraflar evlilikleri içerisinde mal rejimi olarak Türk Medeni Yasası 202 maddesiyle düzenlenmiş bulunan edinilmiş mallara katılma rejimini karşılıklı olarak seçmiş ve kabul etmişlerdir. 2. Taraflar Türk Medeni Yasası'nın edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin tüm kurallarının evliliklerinin başından itibaren uygulanacağını iş bu sözleşme ile kabul etmişlerdir. 3. Taraflar kişisel eşyaları ve mallarını edinilmiş mallara katılma rejimi dışında tutmayı kararlaştırmışlardır. Kişisel mal olarak aşağıda sayılanlar paylaşım dışı tutulacaklardır. Kadın: 1. Kira gelirleri paylaşıma dahil edilmeyecektir. 2. 3. Yasanın belirlediği kişisel mallar. Erkek: 1. 2. 3. Yasanın belirlediği kişisel mallar. Kadın: imza, erkek: imza. Uyarılar: 1. 1 Ocak 2002 tarihinden önce evlenmiş olanlar, edinilmiş mallara katılma rejiminin evliliğinizin başından itibaren uygulanmasını sağlamak için bu sözleşmeyi en geç 31 Aralık 2002 tarihine kadar yapmalısınız. 2. Noterce düzenlenmesi ya da noter tarafından onaylanması gerekir. 3. Küçükler ve kısıtlılar evlilikte mal rejimi sözleşmesi yapıyorlar ise yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar. 4. Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerce imzalanması zorunludur. 5. Eşler her zaman yeni bir mal rejimi sözleşmesiyle önceki veya başka bir mal rejimini kabul etmek için sözleşme yapabilirler. Sayı ya da sınır yoktur. Konu: Anayasal ve Medeni Haklar. Ek 4. Düzenleme şeklinde mal ortaklığı sözleşmesi. Açıklamaları: Taraflar: Evlenenlerin isim, soyadı ve adresleri kaydedilir. Konu: Evlenenlerin sözleşme yapılmazsa yasal geçerlik kazanan mal ayrılığını değil, mal ortaklığı sözleşmesini seçtiklerini belirler. Hükümler: Madde 1. Mal ortaklığı seçilmiştir. Madde 2. Mal ortaklığı içinde A. Mahfuz mallar, B. Ortak mallar ayırt edilir ve iki ayrı listede tek tek gösterilir. A. 1 numaralı liste. 1. Tarafların mal ortaklığına girmesini istemedikleri özel mallar bu listeye yazılır. 2. Bu liste dışında Medeni Kanun 183. maddede öngörülen mallar ki bunlar: A. Kadının, kocanın her birinin özel eşyası, kol saati, mücevher ve bunun gibi. B. Kadının iş veya sanatının icrasına yarayan mallar. C. Kadının ev işleri haricinde çalışmasının mahsulleri, gelirleri, maaşı ve bunun gibi. 3. Üçüncü kişilerce yani başkaları tarafından ortaklık dışı kalmasının isteği ve kaydı ile bağışlanan mallar mahfuz mal sayılır, ortaklığa dahil edilmez. B. 2 numaralı liste. Sözleşmeye ekli olan 2 numaralı listede taraflar ortaklığa girmesini istedikleri şahsi mallarını gösterirler. Evlilik sırasında iktisap edilecek mallar ve gelirlerinin ortaklık malı olacağını bu listeye yazacaklardır. Ya da ortaklığa taraflar şahsi mallarını koymazlar. Bütün mallarının mahfuz olarak ortaklığa olacağını, bu listeye girmeyeceğini açıkça beyan ederler. Madde 3. Malların yönetimi kocaya ait olsa bile, koca eşine kötü yönetimden sorumlu olur. Koca ortaklık mallarının satılmasını, kiralanmasını yalnız başına yapamaz. Eşinin her işlemde onayı olur. Uyarılar. A. Evlilik sözleşmesi evlenmeden önce veya evlilik sırasında yapılabilir. B. Evlenmeden önce noterde yapmak yeterlidir. C. Evlendikten sonra noterde yapılan sözleşme ayrıca sulh hakimine onaylatılır. D. Evlilik sözleşmesinin başkalarına karşı ileri sürülmesi noterde yapılan sözleşmenin noterde tescil ve ilanına bağlıdır. E. Evlilik sözleşmesi yapan eşlerden biri iflas ederse öteki eşin korunması için mal ayrılığı kendiliğinden geçerli olur. F. Seçimlik madde. Bu madde sözleşmeye konursa çocuk bırakmadan ölen eşin ortak mallarının tümü sağ kalan eşe ait olur.